Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in eshâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm-ı zâratının, cümle geçmişlerimizin hasreten şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selâmetine. Bu niyaz, bu dua ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas Allah'ımız. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin mevzu, cehaletten faziletler medeniyetine, Rasûlullah Efendimiz nasıl bir muallimdi? Cenâb-ı Hak onu bütün bir cihanı muallim olarak gönderdi. Onun da muallimi Cenâb-ı Hak'tı. Cenâb-ı Hak bize lütfuyla, keremiyle 124 bin küsur peygamberin en yücesi bize ümmet kıldı. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Okunan ayet-i kerimeler zaten Efendimiz'in faziletini bildiriyor. İnşallah bizlere de Cenâb-ı Hak, hatta vatanımıza, milletimizin bütün İslam dünyasına, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu rahmet nefesinden müstefid olmayı nasip eder inşallah. Efendimiz cihana muallim. Her peygamber bir kavme geliyor, Efendimiz cihana giriyor. Ahlakın son noktası ve ahlakın zirvesi, daha öteyi yok. Rasûlullah Efendimiz'in ahlakı, Cenâb-ı Hakk'ın ahlakı, Kur'ân-ı Kerîm'in ahlakı. Cenâb-ı Hak âyette Allah ve melekler çok çok selam eder. Siz de selam verin. Tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Yine Cenâb-ı Hak Efendimiz için le amruke buyuruyor. Onu hayatı üzerine yemin olsun diyor. Hiçbir peygamber üzerine Cenâb-ı Hak yemin etmiyor. Fakat Rasûlullah Efendimiz üzerine Cenâb-ı Hak onu hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Onun nefesinden hisse alabilmek, dünyada huzur, kabirde huzur, ahirette huzur, Cenâb-ı Hak nasip eylesin. İşte sahâbî sinesinde Rasûlullah Efendimiz'i taşıyarak Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, insan olan her yere gitti, Afrika'ya girdi, Keyravan'a gitti. Sinesinde Rasûlullah taşıdı ve yeryüzünde Cenâb-ı Hakk'ın şahidi olmak ve İslam'ı derin tebliğ etmek için giderken yorulmadılar, üşenmediler. Zira sinelerinde Rasûlullah Efendimiz vardı. Cenâb-ı Hak yine buyuruyor, Allah Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaat oluyor. Men yedur Rasûle fakat etâ Allah. Allah Rasûlü'ne itaat, Allah'a itaat. Yani iki itaat birleşmiş oluyor. Peygamber Efendimiz nasıl azgın bir cahiliye devrinin ıslahına vesile olarak o cahiliye bir asıl saadete dönüştürü ise, bugün insanlığın huzura erdirip kurtarmak yine onun ancak rahmet nefesiyle mümkün. Bugün bu cahiliye devrinden zamanımızı bertaraf etmek. Cahiliye devrinde ne vardı? Ahirete inkar vardı. Ahireti kabul etmemek nefsane arzuna uygun geliyordu. Bir kas sistemi vardı. Zayıflar eziliyor, zalimlerin saltanatı vardı. Acıma merhamet kalmamıştı, bitmişti. Bugün de baktığımız zaman benzer bir durum var. İşte global güçler gücünü devam ettirmek için zayıfları, Suriye'de olduğu gibi, Myanmar'da olduğu gibi onları zulmediyor. Çünkü ahiret haberini istemiyorlar. Bir kas sistemi var, aynı cahiliyede olduğu gibi. Bak bugün de inşallah, bu nasıl 1400 sene evvel, nasıl Efendimiz'in ruhani nefesi, irşatları bir fazilet medeniyeti inşa etmişse, bugün de aynısını yapmaya mecburuz. Zira Cenâb-ı Hak, sizler Allah'ın şahitlerisiniz, Hakk'ın şahitlerisiniz, Peygamber de şahit olsun buyuruyor. Yine okunan ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak buyuruyor, andolsun ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'a, ahiret gününe kavuşmayı umanlar için bir üsve-i hasene vardır. Demek ki burada üç tane şart var. Yani bizim Allah Rasûlü'nden feyz almamız için, ruhaniyet almamız için, o istikamette bulunmamız için demek ki burada Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani her halimiz Allah rızasında mı? Diğer ahirete kavuşmayı umanlar. Kitabını oku, bugün nefsin sana kâfidir denilecek. Allah'ı çok çok zikredenler için, Cenâb-ı Hak unutmayanlar için, hayatın her safhasında Allah'ı unutmayanlar için Allah Rasûlü'nde üsve-i hasene, örnek şahsi, örnek karakter vardır. Fetih Sûresi'nin son ayetinde ise Cenâb-ı Hak orada birincisi Rasûlullah'ın yanında bulunanlar. Yani daima bir muhasebe üzerinde olacağız. Biz Allah'ın yanında mıyız, değil miyiz? Birincisi küffâra karşı şiddet. Yani İslam karakter, İslam şahsiyetini bir Müslüman taşıyacak. Gayr-ı mağdûbi aleyhim veled dâlin. Dalalette olanların hiçbir haline benzemeyecek. onların sevinçlerini vesaire dini şeylerine benzemeyecek. Bir sene başına benzemeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ibadette bile benzememeyi emretti. 10 Muharrem'de Müslümanlar oruç tutuyordu. Yahudiler bugün biz de tutuyoruz deyince o zaman biz Musa'ya daha yakınız. Siz bir gün evvelden bir gün sonrasına tutun buyurdu. Yani sırf 10 Muharrem'de bir günde oruç tutmak tenzihen mekruh oluyor. Bir gün evvelinden veya benzememek. Yine oruçta güneş battığı zaman iftar var. Yahudilerde kızıllık ortadan kalkıncaydı vardı. Bir de onlarda sahur yoktu. Efendim illa sahura kalkın buyuruyor. Ezan da öyle, ezan beklenildi. Velhâsıl yani ibadette bile sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara benzemek. Birinci madde küffara karşı şedid. Yani bir Müslüman da hem İslam karakterini, İslam şahsiyetini yaşayacak. Ömer radıyallahu anh Dağıstan'a, Azerbaycan'a orduyu gönderirken sakın onlar bir inikas olmasın. Onların giysileri gibi giyinmeyin. Onların yedikleri pişirdik yemek gibi pişirmeyin, yemeyin. Orada karakterinizi İslam şahsiyetini muhafaza edin buyurdu. Demek ki bu ilahi talimatlar gayr-ı mağdûb-i bir aleyhim ve dâlin başta Efendimizin ikazları, ayetin ikazı, Resulullah'ın yanında bulunanlar küffara karşı şedittir. Hukuka dikkat edilecek. Bütün insanlar insanlıktaki eşimizdir. Hukuka dikkat edilir fakat kalbi beraberlik yalnız müminler arasında olacak. Bu bir imanın şartı oluyor. Birbirine emanettir müminler. Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetti. Ben onun borçlarını kabul edeceğim. Hem maddi hem manevi. Ondan sonra devam eden ayette sen ona secde ederken, rükû ederken görürsün buyuruyor. Yani bir namaz zahiriyle ve batınıyla beraber kılınacak. Tabi bu da kalbin sanatı. Kat eflâl mü'minî, mü'minler felâh buldu, onlardaki namazları huşû ile kılarlar. Yani kalbi bir derinlikle kılarlar. İlahi azamet, ilahi kudret akışlarının, ilahi nakışları düşünerek, Allah'ın azametini düşünerek, kendisine verdiği nimetleri, ihsan düşünerek onlar namaz kılarlar buyurur. Sen onları rükû ederken, secde ederken görürsün buyurur Cenab-ı Hak. Demek bir namaz, bir müminin kalbinin bir sanat eseri. Ondan sonra gelen ayetin devamında, onlar kalbi, niyetleri nasıl? Allah'tan ne istiyorlar? Cenab-ı Hak'tan fazilet ve Allah rızasını isterler. Efendim yanında bulunanlar. Sonunda da emri bil maruf ve nehi anil münkere geliyor. Cenab-ı Hak bize verdiği bu İslam nimetiyle kendimizin kalbi hayatını tekamül ettireceğiz. O tekamülden sonra da bunun emri bil maruf nehi anil münkerde bulunacağız. Zira Cenab-ı Hak sümmele sünni yömiyizin aninayim. O gün verdiğimiz nimetlerden soracaksın buyuruluyor. Bu sohbetimizin ana mevzu asıl saadetten gelen rahmet nefesleri. Efendim en çok sevindiren el meru me'men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif. Eshab-ı kiram Resulullah gördü. Yaklaştı. Ona yaklaşma büyük bir huzur buldu. Dünyevi lezzetler gücünü kaybetti. Manevi lezzetler zirveleşti. Resulullah Efendimiz her halini taklit etmeye başladılar. Öyle bir hal oldu ki ya Resulallah canım malım sana feda olsun sen emret dediler. Ahiret endişesi başladı Eshab-ı kiramda. Acaba biz kıyamette, o zor günde, ondan sonraki safhada Rasûlullah'la beraber olacağız mı, olamayacağız mı diye bir endişeler başladı. Hatta bir misal var. Sevban radıyallahu anh, efendim sohbetine gelirdi, büyük lezzet duyardı. Evine giderdi, hasret duyardı. Bir gün geldi, çok kederliydi, gamlıydı, hüzünlüydü. Rasûlullah Efendimiz Sevban dedi, nedir bu hüzün, senin bu hüzüne, bu gamı sürükleyen nedir dedi. O dedi ki, ya Resulallah, burada ben lezzetin zirvesindeyim, beraber olmakla. Dünyadan her şey gözümden silindi. Ya siz benden evvel vefat edeceksiniz, yahut da ben sizden vefat edeceğim, ben bu ayrılığa ben nasıl dayanacağım dedi. Bunu düşündükçe işte gamdan gama düçar oluyorum. Efendim bir müddet sükût etti. Ondan sonra Sevban'da el meru me'men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir. Sevban, ya Resulallah dedi, ben de o nerede savrulacağım orada dedi, bilmiyorum ki dedi. Gam-ı Süleyman bu dedi. Sen de Peygamber'in zirvesinde olacaksın dedi. Ki sevdiğiyle beraberdir. İşte Eshab-ı Kiram'ın ondan sonra bütün gayreti, ben nasıl Resulullah'la beraber olacağım? Bunun derdine düştüm. Örnekler vermeyi arzu ediyorum, birkaç örnek. Resulullah Efendimiz'in aile hayatı. Bütün insanlar bir üsve-i hasene, örnek şahsiyet. Yani emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak Cenab-ı Hak onun aile hayatında lütfetti. Dolayısıyla dünyada en mesut aile yuvası onun hane-i saadetindi. Onun yuvasında ne vardı? Onun yuvasında rıza vardı, Allah rızası vardı. Ruhaniyet vardı, bunun getirdiği derin bir muhabbet vardı. Bu muhabbetin neticesinde o mübarek yuvada bir lüküs, gösteriş, enaniyet yoktu, tevazu ve sadelik vardı. Bencillik yoktu, fedakarlık vardı. Cimrilik yoktu, cömertlik vardı. İsraf yoktu, kanaat vardı. O yuvada dünyaya ait fazla bir şey de yoktu. Yine ashâb-ı kirâm da aynı şekilde. Kısa zamanda İslam coğrafyası genişledi. Kuzey Afrika fethedildi. Ganimetler gelmeye başladı. Vay ashâb-ı kirâmın evinin dekoru değişmedi yine. Aynı eski dekoru devam etti. Ne yaptılar? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Tövbelerini ben kabul ederim. Kulül af fazlasını ver. Bir infak seferberliği başladı. Ayşe bana sordular. Efendimiz evdeyken boş kaldı mı ne yapardı? Bu çok cali bir dikkat. Ya bir yoksulun ayakkabısını tamir ederdi. Kendi yoksulun bir ayakkabı tamir ederdi. Bir güçsüzün. Veya bir kimsenin elbisesini dikerdi. Bir tevazuya çok dikkat etmek icap ediyor. Yani o yuva manen zengin bir yuvaydı. Zira o yuva fakir ve gariplerin müstefid olduğu bir aile vakfıydı. Yani bizim kurduğumuz yuvalar da israf, lüküsten uzak olmalı. Bir infak ocağı olmalı. Çünkü Cenab-ı Hak infakı bol olan bir yuvaya bahar yağmuru gibi huzur ve bereket yağdırır. Bunun en bariz misali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Efendimiz riyazat halinde yaşardı. O riyazatla doyar, huzur bulurdu. Hazreti Fatıma Validem bir defa pişirdiği ekmekten bir parça babasına getirmişti. Efendimiz bu nedir Fatıma dedi. Fatıma pişirdiğim çörektir. Size getirmeden canım çekmedi dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem 3 gündür babanın ağzına giren ilk lokma buydu kızım dedi. Efendimiz geleni dağıtmakla doyardı. Dağıtmakla huzur bulurdu. Yani başkaları yedirmenin hazzıyla haz bulurdu. Bu bütün mahrumiyetlere rağmen o mübarek hanede muhabbet vardı, fedakarlık vardı, hizmet, infak, itaat, rıza, sabır ve teslimiyetin lezzeti vardı. Duvarları kerpiçten olan bu küçücük odalar, orada bulunanlara cennet kadar geniş ve ferah gelirdi. Ashâb-ı kirâm yuvaları, Efendimiz'e örnek olurlardı. İşte duvarları kerpiçten olan bu küçücük odalar, orada bulunanlara cennet kadar geniş ve ferah gelirdi. Çünkü onlar bu fani dünyanın kanaatkâr misafirleriydi. Hiçbir kadın beyni ezâli tâhî sevdiği gibi sevemez. Hiçbir zevç de zevcesine o kadar bir ihtimam göstermez. Hiçbir baba kızını öyle sevemez. Hiçbir kız babasını öyle sevemez. Demek ki o yuvanın ruhani hayatına dikkat etmek zaruri ve o yuvaya benzeyebilmek, kendi gayreti içinde bulunabilmek. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatında uyguladığı terbiye usulüyle hanımların ve evlatların kalplerinde müstesna bir muhabbet bağı tesis edilmişti. Burada bir ayet-i kerime var, bir müjdeli bir ayette. Yani zevce eğer aynı istikametteyse, yani ayetteki Rabbena heb lenâ min ezvâcenâ ve zurriyâtenâ kurrete a'yun ve ec'alnâ lil-muttakîne imâmâ. Zuhruf suresinde 68-70. Ayetlerde Cenab-ı Hak, ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım, İslam'ı yaşayan kullarım, bugün size korku yoktur o kıyametin o zor günde. Sizler üzülmeyeceksiniz, siz de zevcelerinizin sevinç, mutluluk içine cennete gireceksiniz. Yani zevce beraber girecek. Fakat ikisi de müttaki ve müttakiye ise. Diğer taraftan asıl saadet, Kur'an'ı yaşayıp yaşatmakla örnekte. En muazzam, muhteşem kültür, Kur'an kültürüdür. Hayatın bütün muhtevasında bu kültürün en büyük mürşidi ise Peygamber Efendimiz'dir. Resulullah'ın 23 senelik nebevi hayatı, Kur'an'ın fiili bir tefsiri mahiyetindedir. O bütün asırlara en güzel bir numunedir. Efendimiz kendisinin yaşamadığı bir hayatı emretmedi. Önce kendisi yaşadı, eshabının nasıl yaşadığını bizzat örnek olarak öğretti. Sahâbî kirâm ise de Resulullah Efendimiz'den ayet öğrendiklerini evvela bunları emir ve hikmetleri iyice anlayıp tatbik ettiler. Sonra diğer ayetlere geçtiler. Böyle Kur'an'daki ilimlerle âmil, hikmetleriyle kâmil hale geldiler. Resulullah Efendimiz her hususta güzel örnekte. Mesela namaz nasıl kılınacak? Fiili bir müşahhas bir misaldi. Namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurdu. ki nasıl Efendimiz bir huşu ile kılardı. Haccın ibadet tafsilatını yine benden öğrenin buyurdu. Yani her ibadeti kendisi bir misal olarak muamelatta, muaşerette, nezakette, zerafette, ukubatta her şeyde Efendimiz bir örnekti. Üsve-i haseneydi. Yine darlıkta ve bollukta en büyük bir numuneydi. Ganimetler gelirdi. Ayşe Vâdimiz diyor, onları diyor servis etmeden diyor fakir, fukara, garip, kimsesiz, yalnızlara huzur bulamazdı. Onları yedirmekle Efendimiz onu hazdıyla doyardı. Eshâb-ı kirâm da o şekilde oldu. Varlıklar getirirler, ya Resulallah, bu benim hurma bahçemdir dediler. Bu şunumdur dediler, ben vakfediyorum dediler. Sevdiklerine vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Zengin, zenginliğine göre verdi. Fakir de hammallık yaptı, dağlar ise odun kesti, Medine içerisinde sattı, Allah Resulü önüne getirdi. Yani her ayet zengin, fakir, hasta, sağlam bir tatbikat halindeydi. Yine Efendimiz örnek şahsiyet, harp meydanı en cüzü o idi. Allah'ın aslını Aliler, Hamzalar, şecaati, cesareti ondan öğrendi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, zor zamanlarda da diyor biz diyor, Resulullah'ın arkasında diyor saklanırdık diyor. Kendisini Efendimiz'e katletmeye gelenler, affıyla hidayeti vesile oluşuyla Efendimiz onları diritti. Eshab da aynı kıtalara hidayeti taşıdı. Mekke fethedildi. Fakat muazzam bir kumandan gibi değil, devesini secde eden mütevazı bir kul vaziyette şehre girdi. Etrafı da şımarmasın diye bu çok büyük zafer. İzâcâ nasrullâhi vel feth. Orada buyurdu, Allah'ım lâ âişe illâ âişül âhire. Ya Rabbi, esas hayat ahiret hayatıdır. Efendimiz 13 yıllık Mekke devrinde daima zulme maruz kaldı. 10 senelik Medine devrinde sayısız çilelerle karşılaştı. Lakin o ne kadar zulüm ve meşakkat olsa da her an imanın güzelliklerini sergiledi. Taif'te kendisini taşlayanların ebedi kurulu için onlara dua etti, taşlayanlara. Hicrette fedakarlığı sergiledi. Bedir'de muzafferiyeti daima Cenab-ı Hak'tan bilip şükredilmeyi gösterdi. Hatta esirlerini taşırken Medine'ye şehre 150 kilometre yol. Zamanında bunlar bizim insanlıkta eşimizdir. Onda hem İslam'ı onlara teşhir etmekte bir hidayet vesile olmak, zaman zaman develerinden indiler, harp esirlerini develeri bindirdiler. Kendini kılıç çeken, bir gün evvel kılıç çeken kişileri develeri bindirdiler. Onda çoğu Müslüman oldu. Uhud'da Resulullah Efendimiz'in sabrın müstesna bir misali oldu. Hamza ve şehit olanlar sabrın acı bir meyvesiydi orada. Hendek'te açlık ve yokluğa karşı sebat ve rıza hani yaşadı Efendimiz ve Eshab-ı Kiram. Hudeybiye'de firaset ince anlayışıyla Mekke'nin fethini hazırladı. Hayber sonu cömertlik, infak zirveleri yaşadı ve yaşattı. Huneyn'deki metaneti, Mekke'nin tevazu ve affediciliği, Tebük'teki şefaati sergilemesi, hülâsâ hayatının bütün safhalarını üsve-i hasene, örnek karakter, örnek şahsiyet, güzel ahlakın müstesna misallerini sergiledi. Nitekim talebeleri olan Eshâb-ı Kirâm da faziletleri Efendimiz'in bizzat yaşayıp yaşatarak terbiye etmesinin neticesinde fiili kıstas oldu Rasûlullah Efendimiz onlara. Mesela Efendimiz kardeşliği yaşadı ve yaşattı. Bütün insanlar beni Âdem olarak tek bir aileden gibi telakki eder. Kur'an-ı Kerim bütün müminler kardeşi buyurdu. Yani bir kısmı varlıktaki misal varlıktaki eşimiz, bir kısmı mümin kardeşlerimiz velhasıl o şekilde bir hidayete davet, kardeşliği yaşamak onun en güzel misaliydi. Mesela Ebu Zer Efendimiz sevdiği bir sahabiydi. Gafleten bir kölesine yani harp esirine sert davranan şahit oldu Efendimiz. Çok üzüldü. Ya Ebu Zer dedi, sen hâlâ cahiliye âdeti üzerinde misin dedi. Devamlı Allah'ın yarattığına zarar verme dedi. Ona zulmetme dedi. Meşrebine uymuyorsa onu azat et, hürriyete kavuştur, onu fazla yükleme, yüklediğinde ise ona yardımcı ol buyurdu. Hangi sistemde var bu? Efendimiz vefatı esnasında şu son sözleri çok manidardır. Özellikle namaz, namaz, namaz üç sefer tekrarladı. Namaz hususunda çok dikkat edin. Allah yakınlık ölçüsü, ihmal edilse Allah'tan uzaklaşmanın bir durumu. Ona emrinizin altındakilerin hukukuna dikkat edin. Çalıştığın insanın, toplumda kimsizler, garipler vesaire, sen onları simalarından tanırsın buyur Cenab-ı Hak. Kalp hassaslaşacak, onlardan bir mümin kendisini mesul görecek. Sahabette örnekte Efendimiz yaşama zevkini bir kenara bırakıp yaşatma sevdasına gönül vermişti. Yine Efendimiz'den nasıl bir kardeşliği yaşıyordu? Ve mevküm eyne mahküm, nereye gitsin Allah görüyor. Bizzat bir sofra hazırladı, mükellef bir sofra. Artık dedi ki, böyle hazırladım, o âmâydı dedi. Görmüyor ki dedi. O dedi ki, ve mevküm eyne mahkûntüm, nereye gitsin Allah sizinle beraberdir. Evet, âmâ görmüyor mu, Allah görmüyor mu? Nasıl bir güzel bir terbiye bu? Yine Abdullah bin Ömer, bir yerden geçen baktı bir zence, önünde üç tane ekmek var, bir köpeğe atıyor, köpek atarken kapıyordu. Devamlı atıyordu, Abdullah bin Ömer bir müddet seyretti. Sonra yanına yaklaştı, sen kimsin dedi, ben köleyim dedi. Köpeğe verdiğim üç ekmek nedir dedi, bu da benim günlük nafakam dedi. Peki bu köpek nedir dedi, beni yaratan Allah, o köpeği yaratan Allah, aynı Allah dedi. Onu bugün bana misafir olarak Cenab-ı Hak gönderdi, ben ona ikram ediyorum dedi. Peki sen ne yapacaksın o zaman dedi, ben bugün sabredeceğim buyurdu. Yani nasıl bir terbiye bu? Bu hangi fakültenin, hangi doktoranın, hangi master'ın getirdiği bir netice? Buna benzer Efendimiz'in hayatında sayısız misaller Efendimiz yaşayarak yaşattı. Efendimiz zirve bir merhamet vardı. İşte Bedir dönüşünde o harp esirlerine yapılan ikramlar ve ondan sizin kardeşinizi buyurdu. İnsan da eşinizdir buyurdu. Yediğinizden yedirin, içtiğinden içirin buyurdu. Ganimetlerin beşte biri Efendimiz'e aitti. Ayrıca Efendimiz'in mübarek hanesine hediyeler de gelir bu ganimetlerden başka. Fakat Efendimiz eline geçip ümmetinin muhtaçlarını dağıtmadan huzur bulamazdı. O adeta açları doyurmanın hazzıyla doyardı. Ayşe Vâdimiz buyuruyor. Rasûlullah'ın aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Neyle doyardı? Doyurmakla doyardı. Onları doyurduklarının sevinciyle, hazzıyla Efendimiz doyardı. Câbir radıyallahu anh diyor, o Hendek Harbi'nde Efendimiz'i görüyor. Bir açlıktan iki büklüm olmuş, hatta bir taş bağlanmış. Hemen evine koşuyor. Hanım diyor, Rasûlullah böyle böyle diyor. Evde ne vardı? Bir keçi yavrusu vardı, biraz da arpa vardı. Onu sen diyor ekmek yap diyor. Keçi yavrusunu kesiyor, bunu da koy diyor. Keçi ne kadar? 5 kilo anca olur. Ben diyor hemen diyor gidip Rasûlullah'a haber vereyim diyor. Gittim de sordum Rasûlullah'a. Ya Rasûlullah, çok açsınız, teşrif etsin evimize. Peki de Câbir evinde ne var dedi. Biraz bir keçi yavrusu, az bir şey, arpa ekmeği var dedi. Ooo dedi, Câbir çok şey varmış dedi. Esnaf da hepsi aç. Efendim onları doyurmadan doyma, hadi diyor, hepimiz diyor, Câbir'e gideceğiz diyor. Câbir ürküyor, korkuyor. Hemen koşuyor eve. Hanım diyor, Rasûlullah bütün esnaf toplayıp gel, ne yapacağız diyor. Sen diyor, evimizde ne olduğunu Allah'ın söyledin mi diyor, söyledim. O zaman Allah razı senden daha iyi bilir dedi. Sen kenarda dur, sen karışma dedi. Öyle bir oldu ki diyor, öyle bir açlık, sanki böyle birbirine yapışarak giriyorlardı eve. Efendimiz kendisi ekmeği batırıyordu et suyuna, biraz keçi etinden koyuyordu, veriyordu. Sanki diyor 300 kişi vardı diyor. Efendim tek tek kendisi hizmet etti diyor. Fakat diyor sonunda bak hiç bitmiyor dedi. Döndü Câbir dedi, ailene götür dedi. Câbir etrafında açtık had safhada infak et dedi. Yani demek ki burada neyi görüyoruz? Bir de efendim bir kardeşliği yaşıyor, yalnız değil, beraber kardeşiyle. Bir de yardım ettikçe, hizmet ettikçe bereket kat kat artıyor. Bir de Efendimiz buyuruyor, herhangi biriniz elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacak olsa derhal onu diksin. Yani bir Müslüman, bir hizmet insanı olacak. Yine Efendimiz ümmetin derdiyle meşguldü, insanlığın derdiyle meşguldü. Hayatı boyunca hiçbir tatil yapmadı. Şu hurma ağacının altında bir gün dinleneyim, bir müddet ben yalnız yaşayayım demedi. Son nefesine sürekli hidayetlere vesile olmanın, kalpleri İslam ile fethetmenin, eshabı da aynı şuurla yetişmenin derdinde oldu. Eshab-ı kiram Medine'nin hurma bahçe bıraktı, dört tarafına gitti. Yani şimdi veda haccında 120 bin sahibi vardı, gelemeyen 30 bin. Cennet-ül Bâkiâ'da, Cennet-ül Muallâkâ'da metfun, 20 bin sahibi yok diyorlar. Belki 100 bin dünyaya dağıldı. Nedir bu? Sümmelesi önüne yevmeyizin anineyim, verdiğim nimetlerden sorulacaksınız. Allah'ın dininin şahidi olabilmek, yaşamak ve yaşatmak. Yine Efendimiz buyuruyor, yine bu ümmete misal, Allah hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım diyor. Öyle ama hiç tebessüm yüzünden eksik olmuyor. Yedi evladının altısını sağlığında kaybetti. Altı ay sonra da vefatından sonra Fatıma Validemizi kaybetti. Taif'te oraya hidayete davet mi gitti, orada taşlandı. Melekler geldi, çarpalım dediler, şu iki dağ helak olsun. Yoktu, ben dedi, rahmet peygamberiyim dedi. Döndü Taif'e dua etti, Ya Rabbi bunların neslinden hidayet ehli insanlar getir Ya Rabbi diye dua etti. Sevgili amcası Hazreti Hamza'nın, Hazreti Musab bin Umeyr'in başta güzide sahibilerinin şehitliğine şahit oldu. Hatta orada dediler ki, Ya Resulallah dediler, sen dediler, gözleri doldu Efendimiz'in. Sen ya müsterih ol dediler. Biz dedi, sana şehit olmak için sana biat ediyoruz dediler. Nasıl bir muhabbet. Bir-i Maune'de, Raci vakalarında binbir emekli yetiştirdiği en kıymetli Kur'an muallimlerini tuzağa düşürdüler, şehit edildi. Fakat çektiği bu çilenin hiçbiri Allah Resulü'nün metanetini ve kalbi muazenesini bozmadı. O bütün bir çile büyük orgunluk ve rıza halinde karşıladı. Rabbinin rızası onu hiçbir fani çileye aldırmadı. Gönlü nice acılarla dağlanmasına rağmen gül yüzünde tebessüm hiç eksik olmadı. Onu hiç kimse hiçbir zaman asık bir surat, asık bir yüzde, çatık bir kaşla, abuz bir şehreyle görmedi. Demek ki bir mümin de öyle olmaz. Daha bir tebessüm halinde olacak ki sevinecek. Ümmet-i Muhammed olmanın bir lütfuyla. Biz kendimizle Ümmet-i Muhammed olmadık. Başka asırlarda başka peygamberlere gelebilirdik. Ya da cahil bir kavmin içinde bulunabilirdik. Hak Teâlâ ile beraberliğin huzuru içinde daima tebessüm halinde bulundu. Nimet ve zaferi ulaştığı zaman Allahümme lâ haşe illâ haşul âhire buyurdu. Gerçek hayat, ahiret hayatı buyurdu. Yine zor zamanlarda yine ümmeti teselli için yine lâ haşe illâ haşul âhire esas hayat, ahiret hayatı buyurdu. Yüce dinimiz insan daima bir moral telkin eder. Mesela yarıya kadar dolan bir bardağın dolu kısmını görmeyi tavsiye eder, boş kısmını değil. İnsan herhalde iyimser olarak bakacak, bedgin ve yiğistlikten kendini kurtaracak, havf ve reca, Allah'a muhabbet, korku ve ümit arasında yaşayacak. Ya bu dengeyi muhafaza edecek. Daima bu dengeyi canlı ve zinde tutacak. Gönül kazanmanın derdindeydi Efendimiz. İslam'ın gayesi suçlu kimseleri kaybetmek değil, suçlu kimseyi kazanmaktır. Onu ıslah ederek fazilet sahibi müminler hale getirmektir. Bunca suça sürükleyen kişi cahilse onu öncelikle tebliğ ederdi. Mesela Abbad bin Şurahbil anlatıyor. Bir zaman diyor çok fakir düşmüştüm diyor. Bunun üzerine Medine bahçeden birine girdim de gizlice girdim diyor. Bu başaklardan torbamı aldım diyor. Derken diyor bahçe sahibi gel beni yakaladı. Dövdü. Torbayı elimden aldı. Gömleği mümleği aldı, üstüme çıplak kaldı dedi. Tabi gideceği neresi müracaat yeri? Ben Rasûlullah'a gittim, Ya Rasûlullah böyle böyle dedi. Ben girdim, açtım dedi, yoksuldum dedi. Ben hem dövdü hem de üzerimde şey aldı dedi. Efendim bahçe sahibini çağırıyor. Bak diyor, bu diyor cahil diyor, sen onu öğretmedin diyor. Günah ne oldu, haramın her ne oldu öğretmedin diyor. Bir de onu açken doyurmadın diyor. Değil mi, bu çok mühim. Demek ki biz bazen kızıyoruz, kızmayacağız. Demek ki onlar cahil bu işi bilmiyorsa biz onları öğretmek mükellefiz. Onların problemlerini halletmekle mükellefiz. Bu batıda filan hiç yok. O yüzden hatta romanlar vardır. Mesela Victor Hugo'nun bu Sefiller diye bir romanı vardır. Bir kişi aç kalıyor, gidip parası yok. Bir fırına vuruyor, oradan ekmek çalıyor. Fırıncı onu yakalıyor, hapse atıyor. Evdeki yetimler aç kalıyor. İslam'da bu yok. İslam daima bir merhamet şefkat. Bilmeyen cahili de öğreteceksin. Onu hidayete kavuşturacaksın. Demek ki bir kimse herhangi bir hata üzerine gördüğümü yapacağının ilk şey onu ayıplamak, kınamak değil, o konuda cehaletini gidermeye çalışmak olacak. Onun için İslam'da ceza son safhadadır. Hemen bir ceza yoktur. Telkin edersin, öğretirsin, şey yaparsın, ondan sonra cezadır. O zaman cezayı hak eder. Açlık, yokluk, gafil insanın çaresizlik için harama el uzatmaya zorlayabilir. Bu sebeple açları doyurmak, yoksulları kollamak da en mühim insani, İslam'ın insani ve bir vicdani, bir mühim vazifesidir. Yine Efendimiz Allah için affetmeyi öğretti. Mekke'ye tam böyle kısas yapma zamanıydı. Zira Mekke'li müşrikler yıllarca Müslüman en ağır zulüm ve işkenceleri reva görmüşlerdi. Fetihten sonra Bekir'in ne yapacağını sordu. Hepsi korku titriyordu. Tam kısa sebebi zamandı. Efendimiz af buyurdu. Af buyurdu, sen ne güzel bir kardeşsin dediler. Çoğu Müslüman oldu. Hatta Hint vardı bir rivayete göre. Bu Hazreti Hamza'yı şehit etmek için Habeşli Vahşi'ye sana hülyatlar vereceğim dedi. Hür olacaksın dedi. Bir sürü vaatlerde bulundu. Bu bir mızrak attı, güzel mızrak atardı. Hamza radıyallahu anh Efendimiz'e şehit etti. Açtı ciğerini çok ciğerini ısıracağım dedi. Kim var? Açtı ciğerini aldı, ısırdı. Tabi bu efendim çok üzülendi o zaman. Gözünden yaş geldi. Bu Mekke fethinde Hint arkasına geldi Efendimiz'e. Ya Resulallah beni tanıyor musun dedi. Ben o sesi hiç unutmadım dedi. O çığlığını hiç seni unutmadım dedi. Peki benim için ne var o zaman? Benim nedir cezam dedi. Efendim af dedi. Sen ne büyük insansın ya Resulallah dedi. Demek ki yine ayette affede affedil, affedilmeye layık hale gelebilmek. Ayşe validemize iftira atan kişi Hazreti Ebubekir Efendimiz'in çok sadaka verdiği kişilerden biri çıktı. İftira atanlardan biri. Ebubekir Efendimiz buna sadaka vermeyeceğim dedi. Yaptığı cürüm büyük bir cürüm. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen en iffetli aile. Efendimizin zevcesi Ümmühat ümmetin annesi. Vermeyeceğim dedi. Cenab-ı yine Nur suresinde Allah'ın size affetmesini istemez misiniz dedi. Ebubekir radıyallahu anh evet de ben Allah'ın beni affetmesini isterim dedi. Yine müstahsı sadaka vermeye devam etti. Velhâsıl bir Müslümanla aramızda hiçbir zaman bir buredet olmayacak. Affedeceğiz, o affın mükafatını göreceğiz. Bir de Resulullah Efendimiz'in o mübarek nefesini temsil etmiş olacağız. Yine Ulbe bin Zeyd vardı. Bu da Tebük Seferi'ne iştirak etmedi. Tebük Seferi zor, ilk Haçlı Seferi'ydi. Muhte'nin devamıydı. Bu Resulullah geldi, ya ben binek bulamıyorum dedi. Bineğim yok dedi, gıdam da yok dedi. Ben bir mahrumiyet içindeyim dedi. Fakat dedi, bu gece dedi, beni gıybet edenlere Allah'ın onları affetmeye dua ettim dedi. Hakkımı onlara helal ettim dedi. Acaba dedi, Allah kabul eder mi ya Resulallah dedi. Efendimiz evet dedi. Bu dedi sadakadır dedi. Allah da senin sadakanı kabul etti buyur. Burada görün bize birisi gıybet etti, vesaire yaptı, şu yaptı, bu yaptı. Demek ki onu da affederek, kıyameti bırakmayarak sadaka ifa etmiş olacağız. Burası mühim. Enes bin Malik anlatıyor. Efendim beraber oturuyorduk diyor. Efendim buyurun şimdi yanınıza cennetlik birisi gelecek buyurdu. Bir baktı sakalından su akan, sol elinde ayakkabından birisi geliyordu. Ertesi gün aynı bugün bir cennetlik gelecekti. Aynı adam yine çıka geldi. Üçüncü gün aynı oldu. Ben de merak ettim. Şimdi Resulullah Efendimiz ona cennetlik bizlere demedi. Bu Abdullah bin Amr o adamı takip etti. Dedi ben de babamla münakaşa ettim dedi. Üç gün senin yanında kalabilirim. Hay hay kardeşim de buyurun dedi. Evimiz beraber dedi. Üç günde beraber kaldık dedi. Bakıyorum ne amel işte ki Allah onun cennetlikleri bizlere demedi. Geceleri beraber de ibadet ettik, namaz kıldık. Baktım geceleri zikrediyordu. Subhanallah diyordu, elhamdülillah diyordu. Üçüncü gün dedim ki, kardeş dedim, Allah Resulü sana cennettir dedi ama baktım senin de benden bir farkın yok. Beraber yattık, beraber yattık, beraber kalktık. İşte beni gördüğün gibidir dedi. Benim bir şeyim yok dedi, fazla bir yok dedi. Sonra peki Allah'a ısmarladık dedi, giderken döndü, baktı kardeşim dedi, ben sana yalnız şunu söyleyeyim dedi, ben de hiçbir Müslümanı kalbimde en ufak zerre kadar bir husumet beslemem dedi. Anladım ki dedi, demek ki bu bir kardeşliğin bir yaşanmasıdır. Affetmenin bir yaşanmasıdır. Allah Resulü'nün haliyle hallenmenin bir halidir. Yine bu da güzel bir misal. İbn Abbas var, bu Abbas radıyallahu anh oğluydu. Bu Efendimiz küçük yaşta gördü. Fakat allame oldu kendisi. Yani hadiste, tefsirde allameydi. Bir gün birisi İbn Abbas'a yanlış sözler söyledi, bir hakaret vari, sert sözler söyledi. İbn Abbas sükût etti. Devam etti ağır sözlere, yine sükût etti. Adam en az sustu. İbn Abbas dedi, bunun bir muamma oldu, seni susturan nedir dedi. Bana cevap verdirmeyen nedir dedi. Bak kardeşim, üç tane hasret var dedi. Ben de bu üç hasret varken ben sana nasıl cevap vereyim dedi. Birincisi dedi, Kur'an-ı Kerim bir ayet okuduğum zaman isterim ki bunun ümmeti Muhammed herkes bu ayet okusun, tatbik etsin. bu duygu derinliğine girsin. Herkesin okuduğum her ayetten bir nasip olsun isterim dedi. İkincisi dedi, bir yere yağmur yağsa dedi, sevinirim dedi. Tarlam var, ne arsam var, ne hayvanım var dedi. Oradaki halkın sevinciyle ben sevinirim dedi. Yani Müslümanın sevinciyle sevinirim dedi. Üçüncüsü, bir hakim dedi, hukuku adalet tevzi ettiği zaman yine sevinirim dedi. Bu adalette de İslam'ın güzelliğini görürüm dedi. Şimdi ben de bu üç haslet varken dedi, ben sana nasıl bir cevap vereyim dedi. Hakk'a yaklaşan bir müminin yüreği, eshâb-ı kirâmı eshâb-ı kirâm yapan, Efendimiz'in samimi muhabbetleri ve bu muhabbetten dolayı onun ahlakıyla ahlaklanmış olmalarıdır. Bu sebeple sirri bir kurucu dersi değildir, bir tarih dersi değildir, bir yaşama ve yaşatma dersidir sirri bir. Efendim, gönül dokusundan hisseler alma, hâliyle hallenme, ahlakıyla ahlaklanma dersidir, feyz ve ruhaniyet tahsilidir. Dolayısıyla bir kimse ben Allah Resulü'nü seviyorum, demek iş bitmiyor. Ama umreye gitsem de bir Allah Resulü'ne gitsem, ziyaret etsem, bununla iş bitmiyor. Bu sevginin hal ve davranışlarına, Allah yolundaki gayretlerimize, ibadet ahlakımıza, bilhassa evimize, işimize, çocuklarımıza terbiye için velhasıl hayatın her safhasına aksetmesi icap eder. Dilimizle ben Allah'ı seviyorum derken evladımızı Kur'an tahsilinden mahrum bırakıyorsak, evladım ben ne kadar seviyorum, ne kadar onunla ahirette beraber olmak istiyorum, ne veriyorum ona, niye geldik dünyaya? Bunun liyarufun Allah'a kul olmak, Allah'ı kalpte tanımak. Demek ki ben evladımı seviyorum, şu tahsil yaptım boş. En baş, evet istediğin tahsil yaptır ona, baştan sen ona bir Kur'an-ı Kerim lezzetini, Kur'an zevkini, bir Allah Resulü'nü tanıtıyor musun? Yoksa yazın bir ay camiye göndermek iş bitti mi diyorsun? Sahabe Allah Resulü'nü böyle mi sevdi? Canım malım feda olsun dedi. Diğer işimizde, ticaretimizde helal haram hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Faiz, sözünde durma, işi geciktirme, verdiğim sözü geciktirme böyle bir halimiz var mı? Faize, stokçuluğa, haksız kazanca en ufak bir meylimiz var mı? Kul hakkı gözetiyor muyuz? Kul hakkı kıyamete kalıyor. Affın dünyada bir tarafı yok onun. Efendimiz aman diyor, kul hakkına dikkat edin, ahirette rezil olmak çok daha beterdir dünyadakinden buyuruyor. Bütün bunlar bizim Allah Resulü'ne olan muhabbetimizdeki samimiyetimizi gösterir. Unutmamak lazım ki, örnek almamız gereken eshâb-ı kirâm, sözde eshâb-ı kirâm değildi, lafta değildi eshâb-ı kirâm, özde sahibi oldular onlar. İmanlarını açla yaşatmak suretiyle ispat ettiler. Bu uğurda hiçbir fedakarlık kaçınmadılar. Yani ki Allah ve Resulü bizi sevsin, bizden razı olsun dediler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de muhacirler, ensar bize örnek bir nesil olarak takdim ediyor. Biz kendimi onlarla bir mukayese edeceğiz. Onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruluyor. Eshâb-ı kirâm Allah Resulü'nün muhabbetini samimi fedakarlıkla ispat ettiler. Mesela bir misal vereyim. Uhud Harbi'nde düşmanı kovalamak için Hamrül Esed'e kadar düşmanını kovalayın dedi. İki kardeş birbirine baktılar. Biri ağır yaralı, biri hafif yaralı. Evet biz mazuruz dediler ama Allah Resulü'nün bu şeyinden mahrum kalmayalım. Hafif yaralı, ağır yaralı bin sırtıma dedi. Bin sırtına bir müddet yürüdüler. O şekilde Hamrül Esed'e kadar gittiler. Demek ki muhabbet fedakarlık istiyor. Muhabbet iki kalp arasında bir ceyran hattıdır. Bu Resulullah'la bir ceyran hattıdır. Bu hat çok mühimdir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Yemen'e döndü. Vesel Karani'ye işaret ederek ben dedi Yemen'den gelen nefes-i rahmaniyi duyuyorum buyurdu. Yine öyle bir durumda o eshâb-ı kirâm'da yürüyerek camiye zor giden bir kişinin iki kişi koluna girdi, cemaate camiye götürdü. Aman bu Resulullah Efendi emrinden cemaate davetinden mahrum kalmasın diye. Yani bir ama ya Resulallah ben dedi görmüyorum dedi. Götürecek yok dedi. Haşerat var dedi. Efendim hayali salaya hayali duyuyor mu? Duyuyorum. O zaman cemaati sürünerek de o da devam et buyurdu. Hep bunlar bir muhabbetin ifadesidir. Yine efendim bu mektubu kim götürecek? Hepsi ayağa kalkar. Ya Resulallah bu şerifi bize ver biz götürürüm dediler. Kelle uçuran cellatların karşısında hiçbir tereddüt etmeden Allah Resulü mektubunu okudular. Onun için bir kısmı çok büyük cefada da katlandı. Velhâsıl Peygamber Efendimiz'in izinden yürümek faziletlerle dolu bir ömür sermayesinin vesiledir. Onun izinden yürümek canlı bir Kur'an olabilmek sırrına erebilmektir. gözün ve zihnin okuduğu değil, kalbin okuduğu bir ilim ve tahsil mi? Bu da muhteşem bir tahsildir. Yani zihni bilgiler kalpte hazmedilecek. Ondan o kalpte bir hikmet meydana gelecek. Kalbe bir dürbün gelecek. Birçok hakikatler kalpte açılacak. Hep Yunus Emre'ye baktığımız zaman, Mevlana'ya baktığımız zaman, Hüdaya baktığımız zaman, Nakşibendi Hazretleri'ne baktığımız zaman dünya bir tarafta kaldı. Eshab-ı kiramı taklit, sırlar, hikmetler tecelli etti. Allah'ın veli kulları olarak örnek oldular. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamana yayılmış zirveleri haline geldiler. Allah dostu iki farik vasıf var. Birincisi Kur'an'ı sünnet hayatın bütün muhtevasında yaşayabilmek. Bilal sünnetlerine çok dikkat etmek. Mevlana diyor, bir gün diyor, bu seher diyor, bir kalbin bir hikmet doğmadı diyor. Anladım ki ağzıma diyor bir yanlış lokma girdi diyor. Velhasıl zihnin okuduğunu kalbin hazmetmesi lazım. Bu işte kalbi bir hikmet meydana gelecek. İşte Yunus'u Yunus yapan bu. Yunus böyle Yunus oldu. Kitap okuyarak Yunus olmadı. Mevlana da Allame-i Cihan'dı. Fakat Allame-i Cihan'ı o zaman hamdım diyor. Anca diyor, şimdi Tebrizi ile olan mülakatından sonra, ondan sonra piştim ve yandım diyor. Bir güzel bir şeyle bitirelim sohbetimizi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetim bereketli bir yağmur gibidir buyuruyor. Başı mı, sonu mu hayırlı da bilinmez buyuruyor. Yani başındakiler ne kadar bir İslam için, yaşamak için bir mukavemet gösterdiler. Hem de sonra gelen bizim nesilde ne kadar bir İslam'ı, bir ayrı bir cahiliye devri bugün tekrar dünyaya geldi. Biz İslam'ı yaşamak, yaşatmak, İslam müessesine revaç vermek için ne kadar bir gayret içinde olacağız. Bugün bir mümin ebedi kurtuluşu için sırf kendi istikametinin düzgün oluşunu yeterli görmeyecek. Benim ibadetim şöyle, hatmim şöyle vesaire değil. Bunu kâfi görmeyecek. Kendisini devrin akışından mesul, cevizi insan da kendisini zimmetli bilecek. Mesul görecek. Dünyanın akışından kendini mesul görecek. Çevredeki insan da mesul görecek kendisinden. Karşılaştığı yanlışlıkları ve bilhassa haksızlıkları eliyle, diliyle bertaraf etmeye çalışacak. İmkan özün tebliğ bulunmanın bir iman mesuliyeti olduğunu hatırından çıkarmayacak. Tebliğ, Rabbimizin bize yüklediği mukaddes bir emanet. Ayet-i Kerime buyuruyor, siz insanlığın iyiliği için ortaya çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Yine Efendimiz buyuruyor, Allah'ın senin elinde bir kişiye hidayete erdirmesi, senin için güneşin doğduğu, battığı her şeyden daha hayırlıdır. Tebliğ hizmetini bunca sahabileri Efendimiz ilim ve hal ile donattı. Sonra onu krallara ve insanoğlu her yere seferber etti. Burada bir misal vereyim. Mesela Abbas da Efendimiz amcası. Onun 6 tane oğlu vardı. Birini Medine'de bıraktı. Birini Taif'e gönderdi. Birini Suriye'ye gönderdi. 2 oğlunu İfrikiye, Tunus civarına gönderdi. Kusem'i Semerkant'a gönderdi. Öbürünü de Kızıldeniz'in kenarındaki Yembu denilen yere gönderdi. Ya bu nedir? Kendisini devrin akışından dünyadan mesul görmek. Tabii maalesef evlatlarımız tam olarak hakim olamıyoruz. Eskiden aile vardı, anne baba vardı. Ailede gün görmüş kişiler vardı. Onun terkinin terbiyesi vardı. Bir de bir mahalle vardı. Bunlar hepsi insan yetişmesine bir vesileydi. Fakat bu mahalle kalktı. Gün görmüş kişiler de hemen hemen onlar da alakadar olunmuyor. Anne baba da gücünü kaybetti. Evlat ne oluyor? Medyanın çocuğu oluyor, kaldırımların çocuğu oluyor, sokakların çocuğu oluyor. Ben hürüm diyor vesaire diyor. Kendini bir hattı hareket biçiyor. Velhasıl bugün durum bu. Onun için ne yapmak lazım? Çok anne baba feryat ediyor. Ben diyor evladımı kaybettim diyor. Dua edin diyor. Tabii ilk başta şunu söylemek lazım. Sen evladına ne verdin ki ne bekliyorsun? Yapacak tek çare ne? Doğan evladı ufak yaştan beri Allah Celle Celaluhu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirmenin gayretinde olacak anne baba. Bir hediye götürecek, verecek. Diye bak Resulullah Efendimiz hep bu hediye verirdi. Hediye vermek ne güzel, bak biz de sana bir hediye getiriyoruz. Bak Allah Resulü etrafındaki o çocuklar da namaz kılar. Sen gel beraber namaz kılalım. Gel sana şu hediyeyi vereyim ben de. İmam Malik diyor ki, babam diyor bana diyor, bir hadis ezberletti bir hediye verir diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor, babam hediye vermese ben hadis ezberlemekten bir lezzet haline gelmeye başladı. Hadis devam ettim buyuruyor. Ahmed ibn Hanbel diyor ki benim de annem de biz Bağdat'ta çok soğuktu diyor. Annem diyor, su ısıtırdı diyor, benim ufak yerimde hafız yaptı diyor. Suyu ısıtır, abdest aldırdı, caminin kapısına kadar götürürdü diyor. Böyle anneden bir Ahmet İbn Hanbel meydana geliyor. Biraz bir anne baba evladına emek verecek. Aksi halde Kurtlar Vadisi'nin bir yemi haline gelir. En hayırlı anne baba, evladını seven anne babadır. Ahirette beraber olmak isteyen anne babadır. Onun için anne babalar, yarın zor gün orası, cennetliklere selamın kavlen min Rabbir Rahim denecek. Buyurun cennete denecek. Aile fertleri, istikametleri değişikse, siz mücrimler bu tarafa, siz cehennem tarafına gidin denecek. En mühim ayrılık olacak. Bir kardeş bir tarafa gidecek, bir kardeş bir Habil ile Kabil gibi. Onun için bir anne babanın en büyük saltanatı, evladını Allah'la yetiştirmesidir. Allah cümlemizin, evlatlarımızın bizlere sadaka cari olmasına, milletimizin, dinimizin kaderinde hizmet ömrü Cenab-ı Hak lütfetmesi, niyazı duası lillahi teala Fatiha.